Ayrım 63.
Aydınlanma değil merhamet, Gogol'ün izinde bir. Alev al atlı. Ancak işler düşünüldüğü gibi gitmez. Öğrenci terkibinin kısa sürede değiştiği, çocukların çoğunun planlandığı gibi ne piç ne de yetim olup, Rus soylularının 2-3 yaşlarındaki meşru mahdumları olduğu görülür. Ve soylular çocuklarının devlete hizmet etmek üzere Rus ya da Bizans geleneğinde yetiştirilmelerine razı gelmezler. Batı Avrupa kültürünü almaları gereğinde ısrar Rusçanın eğitim dili olmaktan çıkması demektir. Öyle de olur. Böylece soylu Rus gençleri ahlak eylemciliği dedikleri yeni bir laik ülkeye yönlendirilirlerken ülkelerinin manevi ikliminden ve devletten daha da uzaklaşırlar. Zaman içinde evlerdeki ikonaların yerini filozofların büstleri, kiliselerdeki kutsal zikirlerin yerini laik vaazlar alır. Rusya'dan zaten hayli kopuk ve dolayısıyla güvensiz Rus aristokrasisinin ruhunda daha da derin yaralar açılır. Eğitimi özendirmek için okulda geçen zamanı devlet hizmeti saymak şeklindeki uygulama, genç soyluların öğrenimlerini mümkün olduğunca uzatmaları, güzel sanatlar ya da felsefede yüzeysel eğitime rağbet ederlerken teknik okulları dışlamaları ile sonuçlanır. Sanatçı ya da şair ruhundan haz etmeyen orta ve ortanın altı sınıflarla aralarındaki uçurum büyür. Meş Çantspo, aydınların huzursuzluğunu akıl erdiremez ve paylaşmazken, soylu aydınlar ekonomiye dayanan sınıfsal çekişmelere kayıtsızdırlar. Aristokrasinin iktisadi ve siyasi ayrıcalıkları hemen hemen hiç gündeme gelmezken, Ekaterina'nın dayattığı coşkulu Fransız ayrandığının sonucu olarak ortaya çıkan yeni yaşam tarzları tutkulu sorgulamalara konu olur. Aydınlar taklitçiliği ve edepsizliğe varan hedonizmi kıyasa eleştirirler ama kendi aralarında. Kendilerinden nefret eder oldular demişti Galina Alexina. Zamanla bu nefret yabancı olan her şeyi reddetmeyi getirdi. Daha sonra da fevkalade duyarlı bir milli bilinç yarattı. Ama aydınlarımız yükselen milliyetçiliğin nedenlerini irdelemek yerine dış kaynaklı bir suçlu arayışına girdiler ve buldular. Ekaterina'nın sevgili danışmanı Voltaire. Voltaire'in insana biçtiği tek amacın hayvan gibi yaşamak olduğu konuşulur oluyor. Voltaire'cilik diye bir kavram gelişiyor ve ahlaksızlıkla eş tutuluyor. Adam nefsaniliğin, yüzeyselliğin ve kozmopolitliğin simgesi olarak görülmeye başlanıyor. Fakat çok geç. Nitekim nefsanilikten, yüzeysellikten, kozmopolitlikten duyulan hoşnutsuzluk alternatif yaşam biçimleri geliştirmeye yetmiyor. Aydınların bütün yapabildikleri toplumu çoğunlukla da tiyatro aracılığı ile hicvetmek. Örneğin Alman kökenli von Wiesin isimli bir yazarın aristokrasinin eğitilmesini icbeden Yeni Yetme diye bir oyunu var. Döneminin en popüler oyunuymuş, hatta yurt dışında oynanan ilk Rus oyunu da buymuş. Ben Galina'nın temin ettiği İngilizce metninden okudum. Ahmaklar köyünde yani kırsalda yaşayan 16 yaşında nadan bir yerel aristokrat, çocuğunun 3 sahtekar öğretmen, işe yaramaz bir baba, domuzuna aşık bir dayı ve dırdırcı kaba saba bir anne tarafından eğitilmesini, daha doğrusu Batı eğitiminin yerine yeni yetme Rusya'yı aydınlatmaya yaramadığını anlatıyor. Oyunda Rusya'nın soylu erdemlerini vaz edenler öylesine sıkıcı, öylesine saçma sapan insanlar. Köyün kendisi o kadar yabanıl ki, Ekaterina'nın eğitim seferberliğinin gülünç bir temrine dönüştüğü yıllar sonra bile açık. Onca gayretin sonunda elde edilen dikensiz gül bahçesi değil, tersine böğürtlen çalılarından oluşan vahşi bir arazi parçasıdır. Galina'nın söylediğine göre Rus tiyatro geleneğinin güldürürken ağlatmak ilkesi bu oyunla başlamış. Gogol'dan Çehov'a kadar, Stalin sonrası dönemde dahil olmak üzere, Rus edebiyatının devleri hicvi istibdata karşı durmakta kullanmışlar. Ne ki tüm huzursuzluklara karşın aydınlanma mayası tutmuş. Betskoy öldüğünde Ortodoks cenaze töreninin layık bir çeşitlemesi, bana Türkiye'de tabut alkışlama uygulamasını hatırlatmıştı, ile gömülmüş. Müteveffanın iyilik ışığı olduğundan bahisle cennet, doğruluk, hikmet kavramları Rus tarihinde ilk kez yeryüzüne indirilmiş ve bir fani ile alenen özdeşleştirilmiş. Dahası cennetin iyilik yaparak teminat altına alınabileceği düşüncesinin yerleştiği tescil olunmuş ki, Saint Augustine'den bu yana insanoğlunun özgür iradesiyle iyilik yapamayacağına, kimlerin iyilik yapacağına da Tanrı'nın karar vereceğine iman edilirmiş. Ne ki aydınlanma literatüründe iyilik insan aklının doğal sonucudur. Tanrı insan akımının ilk tezahürlerinden birisi Betskoy'un cenazesi. Öte yandan aydınlanmış aydınların halklarını aydınlığa kavuşturma yolunda yapabilecekleri en büyük iyilik reform. Ekaterina böylece Rusya'yı tepeden tırnağa değiştirecek islahatlara adanmış, yeni bir laik entelektüel sınıf yaratmış olmak şerefine erişiyor. Ancak bu sınıf ne egemen aristokrasinin bütünü ne de hizmetçi ruhlu dediği köylülerle birlikte hareket edebilen, kendi sınıfı içinde dahi dayanışmaya gidemediği gibi, kendi ruhunda da parçalanmış ve devlet çarkının hemen tümüyle dışında huzursuz ve kararsız bir sınıftır. Rus aydınları ne İncil'le huzur bulabiliyorlar ne de bilimsel metodolojiyle, ama hakikati aramaktan da vazgeçmiyorlar. Mason localarına katılmaları, abdal olup yollara düşmeleri, batıda çıkan kitapları özel bir dikkatle okumaları hep Pravda'yı bulmak için. Okumak zaman doldurmak için değil, kendilerine uyguladıkları ruhani ve ahlaki yücelme programının olmazsa olmaz parçası. Büyük Katerina döneminin hakikati bulmaya adanmış soylularının insanda en değer verdikleri nitelik, hakikate duyulan aşkın Lyubov Pravda'nın varlığı. Lyubov Pravda dönemin mezar taşlarının en gözde ibaresi ve geleneğini sevgili Alexei'nin sürdürdüğünü iddia ettikleri Nikolay Novikov'un takma ismi. Nikolay Novikov 1700'lü yılların en parlak beyinleri dedikleri üç adamdan birisi. Diğerleri Grigori Skovoroda ve Alexander Radishchev. Bu üç adamın derinlikleri, arayışlarının kapsamı, Ekaterina dönemi aydınlarının yaşadığı yabancılaşmanın nedenli onulmaz olduğunu gösteriyor. Allah'ın varlığına, kainatını yarattığına bütün kalpleriyle inanan, ancak hayrın ve şerrin tümüyle Tanrı'dan geldiğini telkin etmek suretiyle, insanoğlunu hiçe indirgeyen, kötülüğe karşı çıkmamayı, çileye gönüllü katlanmayı yücelten, Rus manevi geleneğinin yerleşmesinden sorumlu tuttukları kilise öğretisini içlerine sindiremeyen insanlar bunlar. Bu halleriyle bir yandan çareyi manastır kapatmakta gören Tanrı tanımaz laik siyasi egemenlerin, diğer yandan da yerleşik rehbaniyetin ışmına uğruyorlar. Ve kendilerine dini ve siyasi egemenlerin haşin dışlamalarından korundukları yeni bir yuva, bir kurtarılmış bölge buluyorlar ki, bu 1700'lü yıllarda yaşayan Avrupa aristokrasisinin kardeşlik tarikatı farmasonluktur. Farmasonluk esas itibariyle deist, yani Tanrı'nın kainatını yarattığına, ancak yarattığının sorumluluğunu insanın kendisine bıraktığını düşünen bir dergah. Bu düşünce kardeşlere ortodokslukla rastlanmayan müthiş bir sorumluluk ve görev yüklüyor. Bu görev Allah'ın kainatı için öngördüğü doğal ve ahlaki düzenin, yani hikmetin keşfi, ayrıntılandırılması ve ona uygun yaşam biçimine sadık kalınmasıdır. Farmasonlar aralarına ateistleri almadıkları gibi hikmetin varlığını algılayamayanları da almıyorlar. Talipleri kilisenin geleneksel günah çıkartma süreçlerinin fevkalade fevkinde bir öz eleştiriye tabi tutuyorlar. İnsanoğlunun temel gerçeği kavrayabilecek donanıma yaratılıştan sahip olduğuna inanıyorlar ki, gnostiklere ya da tasavvufa yakınlıkları buradan. Tanrı'nın bahşettiği bu donanımın eğitim yoluyla mükemmelleştirilebileceğine inançları, eğitime el atmalarının, hayırsever faaliyetlere özel önem vermelerinin nedeni. Rus soylularını farmasonlukla tanıştıran, bu ülkeyle ticaret yapan İngiliz tüccarları, 1700'lerden itibaren Rusya'da kendi localarını kuran İngiliz farmasonları, zaman içinde oluşan Rus farmasonluğunu, Rus farmasonluğu da Rus aristokratik kültürünü derinden etkiliyor. Büyük üstadları Nikolay Novikov'un hamurundan yoğrulmuş olduğu söylenilen bir İskoç soylusu Lord James Cate. Lord Cate 1715 Stuart ihtilalini desteklediği için İngiltere'den sürülmüş. Rusya'ya gelmeden önce İspanya ordusuna görev yapmış, daha sonra Ukrayna'nın askeri valisi olmuş, 1740'ların başında Rus farmasonluğunun başına geçmiş. Çok sevilen, olağanüstü kültürlü bir adam. Gün atımı gibi diyorlar onun için, bir de şarkısı var. Ondan sonra ışıklar saçarak Cate geldi Ruslara ve yaktı kutsal ateşi tüm hamiyetiyle, hikmet tapınağını dikti, düşüncelerimizi ve yüreklerimizi düzeltti ve kardeşliğimizi perçinledi. O dedikleri Çar Deli Petro, ilk Bolşevik, akılları ateşlemiş ama gönülleri asla. Nikolay Novikov Ekaterina'nın ünlü İzmailovski alayı muhafızlarından, ciddi bir düşünür olduğu kadar da iyi bir örgütçü ve tek başına bir Beytül Hikmet ve yayıncı. Çariçe'nin Fransız taklitçiliğiyle toplumsal adaletsizliği umursamayan tavırlarıyla alay eden mizah dergileri çıkarıyor. Bu dergiler Rusya'nın ilk bağımsız toplumsal eleştiri dergileri ve gelenek 80'li yılların ünlü Krokodil, Timsah dergisiyle devam ediyor. Novikov dergilerin ardı ardına kapatılmalarını müteakip, St. Petersburg'dan ayrılıp Moskova Üniversitesi matbaasının başına geçiyor. 1781-1784 arası, üniversitenin son 24 yılda bastığından daha fazla kitap yayınlıyor. Bir fikir kulübü kuruyor, tirajı kısa zamanda 4000'i bulan üniversite gazetesini çıkarıyor. Moskova'nın o yıllardaki nüfusu 400 bin. Rusya'nın ilk özel matbaalarını, kıtlığa karşı sigorta şirketini kuran da Novikov. 1770'lerin sonunda yayın hayatına giren Sabah Güneşi isimli dergi, Rus tarihinde ilk kez Eflatun ve Seneca'dan başlayarak kadim filozofların makalelerini yorumsuz yayınlıyor. Çocuk kitapları basıyor, ilk çağ Rus tarihini derliyor. Kadim Rus edebiyatını toparlıyor, bir kütüphane oluşturuyor. Böyle böyle Çariçe'nin küçümsediği Rus geleneklerine sahip çıkıyor. Eski Moskov'un ahlaki değerlerini yüceltirken Ekaterina'yı hedef alıyor. St. Petersburglu Voltaire'cilerin yok saydıkları Rus masalları, şarkıları, efsaneleri derin bir kültürel umman olarak ortaya konuluyor. Moskova Üniversitesi'nde eğitimin Rusça olmasını sağlıyor. Böylece Ekaterina'ya karşı olan aydınlar orada kendilerine ruhani bir yuva bulurlarken, Moskova Üniversitesi Fransız kozmopolitliğine karşı olanların kültürel kâbesi haline geliyor. Büyük Rus milliyetçiliğinin tohumları burada atılıyor. Bir anlatıma göre Osmanlılarla yaptıkları savaşı, Ur Savaşı'nı kazanmalarının da, Zaporojye Kazaklarını sindirmelerinin de böylece yaratılan ruh haline borçlular. Novikov'u Novikov yapan Moskova'nın entelektüel iklimin ötesinde tüm faaliyetlerini kanalize ettiği Rus farmasonluğudur deniyor. Novikov katıldığında farmasonların sayısı 200 civarında. Ne ki çoğu St. Petersburg'da olan bu soylu cemaatin niteliği Novikov'u tatmin etmiyor. Masonculuk oynadıklarını söyleyerek geleneksel kabul törenlerinden geçmeyi reddediyor. Bir yıl kadar sonra ruhani merkezi olarak Moskova'yı alan, İngiliz'den çok Alman mistisizmine yakın yeni locaya geçiyor ki, Rus kültürünü şekillendiren loca bu loca. Alman batıniliğinin Avrupa kültüründe özel bir yeri var. Rhineland mistikleri diyorlar. Köln, Strasbourg, Basel ve Konstanz'da yaşayan Hristiyan ermişlerin vaazları, yaşlı kıtanın diğer bölgelerinde rastlanmayan tezler ihtiva ediyor. Rhineland mutazaflıkları yeni Eflatuncuların tanımlanamaz tekten neşet eden hakim teorilerini Hristiyanlık temelinde yorumluyorlar. Dünya ve insanlık Tanrı'dan neşet etmez, Tanrı tarafından yaratılmıştır. İnsanın tanrılaşması, Tanrı'nın insanın ruhunda doğması ya da insan ruhunun Tanrı'da doğması anlamına gelir. Ve Tanrı'ya iştirak İsa aracılığıyla olur. Öte yandan Alman farmasonlarının kökenleri taş ustalarının daha kutsal Roma İmparatorluğu zamanında kurdukları loncalarda Bauhütten. Taş ustaları Tanrı'nın katedrallerini inşa eden mimarlara çalıştıkları için diğer işçilerden çok daha itibarlı ve hepsinden önemlisi özgürler. Prenslerin ya da derebeylerinin emriyle çalışmaya zorlanamadıkları gibi kendi loncalarının yasa ve tüzüklerinden başka kanunlara riayet etmekle de yükümlü değiller. Kutsal Roma İmparatoru'nun fermanı ile sahip olduklarını, ayrıcalıklarını kaybetmemek için loncalarına kabul ettikleri yeni işçiler konusunda fevkalade titiz davranıyor, taş ustası adaylarının yetenekleri kadar ahlaki durumlarına bakıyorlar. Tanrı korkusu olmayanları loncaya almıyorlar. Taş kesme ve örme bilgileri sır olarak saklanıyor. Yazıya dökülmüyor ancak lonca üyelerinin kulaklarına fısıldanıyor. 18. yüzyılın başlarındaki ekonomik kriz ve kilise inşaat sektöründeki durgunluk, lonca aidatlarında düşüşe neden olduğunda, dergahlarını ayakta tutabilmek için taş ustası olmayanları da üye kabul ediyorlar ki, bu yeni üyeler aydınlanma çağının düşüncelerini korkusuzca dillendirebilecek mekanlar arayan entelektüelleridir. Dergahta yapılan konuşmaların koşullar ne olursa olsun gizli kalması geleneği, sırlara vakıf taş ustalarının birbirlerini tanımak üzere geliştirdikleri işaretler, parolalar, tokalaşma biçimleri yeni üyeler tarafından benimsenirken, lonca şekil değiştiriyor ve ilk localar kuruluyor. Localar aynı zamanda fiziki çalışmadan zihni çalışmaya dönüşümünü gösteriyor. 1717'de Londra'da kurulan ilk büyük farmason locasını Hamburg Büyük Locası izliyor. Farmasonlar hep birlikte ortak bir hedef için çalışmaya koyuluyorlar. Bu hedef mimarinin fiziki kurallarını metafizik ilkelere dönüştürerek uygulamaya koymak, insanı taş, hoşgörü ve kardeşliği harç, kutsal kitabı tasarım, Tanrı'yı kainatın ulu mimarı yerine koyarak bir insanlık tapınağı inşa etmektir. Aynı inançlarla yola çıkan Fransız farmasonları 1800'lerin ilk çeyreğinde aydınlanmacı ateistlerin saldırısına uğruyorlar. Localarının ruhaniyatı ve sembolleri alay konusu olurken entelektüel çevrelerden dışlanıyorlar. Ne ki meğer aydınlanma dergahlara da girmiş. Fransız farmasonlar localarında 1840'tan itibaren insanlıktan başka tanrı yok diye öğrettiklerini 1877'de itiraf durumunda kalıyorlar. Bunun üzerine Tanrı inancını şart koşan İngiliz masonluğu, Fransız kardeşlerini anında terk edecek, Grand Orient, Büyük Doğu Locası ile ilişkilerini kopartacaktır.
Ayrım sonu.